Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca, ki bugün özellikle önemli, var olan ön yargılarınızı mümkün olduğunca bir kenara bırakarak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Lütfen yayını paylaşın. Siz de çağırın herkesi. Ben çağırabildiğim kadar insanlara, ulaşabildiğim kadar yaptım sosyal medyadan. Siz de yapın lütfen, siz de çağırın. Bugün önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında anacağız. Bugün ikinci yayınımız olmayacak. Çünkü geçen sene de böyle olmuştu, hatırlayacaksınız. Bizim bugün konuşacak daha önemli bir konumuz yok. Gerçekten yok. Yani size bugün ne anlatacağım mesela gazeteleri konuşsak? Ertuğrul Özkök'ün ne kadar kötü bir adam olduğunu, güç karşısında nasıl davrandığını, en son patronu tarafından nasıl şutlandığını mı? Bunların hiçbiri benlik değil. Sizlik de olmasın lütfen. Herkes tarihte hak ettiği yeri alacak, tarihin bir yerinde kalacak. Kimi medya tarihinin içinde, kimi dünya tarihinin içinde ki bugün dünya tarihinin önemli adamlarından bir tanesini konuşacağız. Laf değil, gerçekten önemli adamlarından bir tanesini konuşacağız. Hepimizin bildiği şeyleri bir parça hızlı geçeceğiz. Yani ilkokuldan beri, şu anda ilkokullarda bunlar öğretiliyor mu çok emin değilim doğrusunu isterseniz ama hepimizin ilkokuldan beri bildiği, doğduğunu, Selanik'i, dayısının çiftliğinde karga kovaladığını, kız kardeşiyle ilişkilerini, annesiyle yakınlığını, askeri okullara girişini, onun ardından yaptıklarını, bütün bunları bir parça hızlı geçeceğiz. Dünya tarihi için Atatürk ne demek? Bizim tarihimiz için Atatürk ne demek? Ve bugün yayının başlığında gördüğünüz o tek kelime, neden bu kadar önemli? Saygı neden bu kadar önemli? Bunu konuşmaya çalışacağız bugün. Bugünkü yayın sadece bunun üzerine olacak. Araya başka bir şeyin girmesi, bizi başka yerlere sevk etmesi bugün için olmamalı. Yayının başlığında duyurdum ya, biz bugün muktedir kızar mı, kainat iletişim başkanlığı izin verir mi demeden konuşacağız Atatürk'ü. Neden böyle diyoruz? Birine sadece laf dokundurmak, bir şey söylemek mi amaç? Değil. Son dönemlerde Atatürk'ün anılacağı her toplantı, biliyorsunuz toplantıların anılma gerekçeleri bile el değiştirmiş durumda. Yani insanlar şundan söz ediyorlar mesela. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesinde anmadı 29 Ekim'de. Ansa ne olur, anmasa ne olur. Bulunduğu makamın oluşturucusu bile aynı kişi. İstediği kadar unutturmaya çalışsın. Ya da Anıtkabir'de şakşakçılar toplansın mesela. Sadece alkış kıyamet yapılsın. Bütün bunların hiçbirinin önemi yok. Çünkü var olan tek temel gerçeklik var. Bu insan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerçekten bıraktığı eserle yaşıyor ve 83 yıldır bir ölüyle mücadele edenler kazanamayacakları bir savaşı zorla devam ettiriyorlar. Her seferinde yenilmelerine rağmen. Unutmayın, bugün bir yenilgiden çıkan saygıyı da konuşacağız. Yayının sonunda size bir fotoğraf göstereceğim. Sonra o fotoğrafın detayını göstereceğim. Saygı nedir? Bunun üzerinde bir parça konuşmaya çalışacağız. Hep beraber bir şey yapmaya, bir şey anmaya, birini, gerçek bir devrimciyi selamlamaya çalışacağız bugün. Neden yaşadığı toprağı bugün bu halde bıraktığını, ardından yaşananları, onun döneminde yaşananları hızlıca bir konuşacağız. Ama şimdi hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi dünyanın gördüğü en büyük devrimcilerden birini selamlamak üzere bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Selamladığımız, andığımız lider gerçekten büyük bir insandır. Bugün zaten konuşacağız hepsini. Neden böyle olduğunu, neden böyle olması gerektiğini konuşacağız. Ve hiç bugün gün boyu şahit olacağınız demeyeyim de maruz kalacağınız goygoy olmayacak burada. Ben başka bir yönüyle anlatmaya çalışacağım. Herkesin kendi kafasında bir Atatürk imajı var. Türkiye'de ölümünden sonra 1938'den sonra aslında onunla mücadele edenlerin tamamı tarafından yerleştirilmiş bir Atatürk algısı da var. Bunlar da konuşuluyor, bunlar da yaşanıyor. Ama şunu unutmamak gerekir ki ardından bıraktığı bu eserle yani Türkiye Cumhuriyeti'yle hala tartışılmayı hak ediyor olması bile aslında 83 yılın ardından Atatürk'ün büyüklüğünü gösteriyor bize. Yani bugün onunla dedik yani 83 yıldır bir ölüyle mücadele edenler var bu ülkede. Sadece bu ülkede değil, dünyada. Mesela şöyle insanlar var, etrafınızda da var. Bugün göreceksiniz, sosyal medya üzerinde de göreceksiniz. Yani yediği dandik bir sandviçi öve öve bitiremeyen, Instagram paylaşımları yapan, Twitter'da, Facebook üzerinde bunları paylaşmalara doyamayan insanlar. Mesela bir Atatürk fotoğrafı paylaşıp altına iki satır yazmaktan imtina edecekler. Hayır, buna zorsundukları için falan değil. İçinde bulundukları çevrede Atatürkçülüğün aslında hoş karşılanmaması nedeniyle. Ne tuhaf değil mi? Atanın kurduğu bu ülkede bugün en zoru Atatürkçü olabilmek. Üstümde gördüğünüz tişörtü ben bundan 3 ya da 4 sene önce Çanakkale Şehitliği'nden satın almıştım. Başka bir yayında da anlatmıştım zaten hikayesini. Bugün bu tişört özellikle üstümde olsun istedim. Çünkü Atatürk bence en çok Çanakkale. En çok Çanakkale yaptıkları, ettikleri, bugüne bıraktıkları, Türkiye Cumhuriyeti. Ama her şeyi en çok simgeleyen Çanakkale. Çünkü ne kadar bağlı, zorlu bir dönemin içinde nasıl büyük zaferler kazanılabileceğini, umutsuzluğun, karamsarlığın nasıl yıkılabileceğini gösterdiği yer Çanakkale. Üst üste iki zafer kazandığı Anafartalar, Seddülbahir, onun çarpışmaların içinde yer aldığı, ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediği söylenir her zaman. Ama o cümlenin hemen ardından biz diye eklediği de anlatılmaz insanlara. O yüzden mesela Atlas Tarih bu ay özel bir sayı çıkarttı. 10 Kasım Atatürk'ü anma sayısı. Sevgili kardeşim Cem Fakir dün akşam bana da yolladı. İçinde çok ilginç değerlendirmeler var. Okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Dün itibariyle çıktı. Çünkü onu anlarken insanların farklı yönlerini anlatmak kadar anlatılanların içinde bugüne kadar çok fazla öne çıkartılmayanları bulmak da hoş bir tecrübe oldu benim için. Mesela orada İlber Ortaylı ile yapılan bir röportajda İlber Hoca diyor ki Gazi unvanını alması Atatürk'ün aslında başlı başına tartışılması gereken bir şeydir. Çünkü mesela bugün çok övülen Osmanlı tarihi içinde sultanların gazi sayılabilmesi için savaş meydanında bizatihi bulunması gerekmez. Oysa Mustafa Kemal'in gazi unvanını alması yani bu unvanı ömür boyu taşımaktan da çok hoşlanmasının temel nedeni savaş meydanında bizatihi milletin ordusunun başında bulunmasıdır. Yani öyle tel maşa bir unvan değildir adının başındaki. Hani bugün bazıları akıllarınca Atatürk dememek için gazi deyip geçiyorlar ya. Aslında çok daha fazla övüyorlar onu. Bilmedikleri için, cahil oldukları için, kötü oldukları için yapıyorlar bunu ama 83 yıldır bir ölüyle mücadeleyi nasıl beceremiyorlarsa aslında onu daha da fazla yücelttiklerinin farkında da değiller. Gazi unvanı oturduğu yerden alınmış bir unvan değil. Mesela başkomutanlık sıfatının edinilmesi, meclisin içinden bunun çıkartılabilmesi çok zor. Tartışmalar gerektiren, tartışmaların sonunda alınmış bir unvan. Tıpkı Cumhurbaşkanlığının kabul edilebilmesi için. Kabul edilebilmesi gibi. Bugün Atlas Tarih özel bir yol gösterici olacak bize yayın boyunca. Ama yayının sonunda ben başka bir şey anlatacağım size. Dedim ya saygı neden olur? Dünyada kazanması en zor, kaybetmesi en kolay şey belki. Hani üzerine binlerce satır bir şeyler yazabilirsiniz. Ama bugün bu saygıyı hak etmenin temel gerekçesini atanın yaptıkları üzerinden bir parça değerlendireceğiz. Ve demin söylediğim gibi bunları anlatırken de bizim için aslında yaşadıkları şöyle temel gerekçeleri alt alta sıralamak yetecek. Dedim ya bildiğimiz bölümleri var. Yani dayısının çiftliğinde karga kovaladığı mesela. Mesela bu anlatılır da insanlara. Mustafa Kemal'in Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra 1905'ten sonra yaşına dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Bütün bunlar 57 yıllık kısacık bir ömre sığdırılmış çok çok fazla şeyler. Bugün hep şunlar anlatılacak. İşte Atatürk'ün devrimci yönü deyince bir toplumu kalkındırması, bir toplumu topluma önderlik etmesi elbette çok önemli, çok çok önemli. Ama her şeyin ötesinde eğer bir düşünce ise, gerçek bir düşünsel akım halindeyse Atatürkçülük, onun altının nasıl dolduğunu görmemiz gerekiyor. 1905 yılında Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olduktan sonra aynı yıl, hem de çok kısa bir süre sonra, yani yaklaşık kabaca 20-25 gün sonra Şam'a atanıyor Atatürk. Şam'da 5. Ordu emrine ve orada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Bakın, bunu yaptığında yaşı sadece yaşı 24. Ve burada kuruluşun gerekçesi, yani böyle bir cemiyetin kuruluş gerekçesi, 1905 yılı savaşlardan yılmış bir imparatorluğun bakiyesinden bahsediyoruz. Ve onunla birlikte dünyanın pek çok yerinde savaşmış, mücadele etmiş insanlardan bahsediyoruz. Ondan sonra Selanik'e atanması, kurmay subay olarak atanması, ardından işte biliyorsunuz meşhur 31 Mart vakası ve ardından hareket ordusunun yürüyüşüne katılması Mustafa Kemal'in de, ordunun kurmaylarından bir tanesi olarak. Ve bu dönemde mesela çok üzerinde durulmayan bir gerçek, bugün Atlas tarihte kendi kronolojisi içinde çok doğru bir yerden almış. Çünkü Atatürk daha sonra tekrarlıyor bunu. Hatta bugüne baktığımızda bugünü çok aydınlatan cümlelerden bir tanesi. 22 Eylül 1909'da Selanik'te İttihat ve Terakki Kongresi toplanıyor. Biliyorsunuz özgürlük fikri aslında 18. yüzyılın sonunda artık ete kemiğe büründükten sonra, Fransız devriminin ardından bütün dünyada akımlar başlıyor. Hani burada konuştuk ya, işte Tanzimat Fermanı, ardından meşrutiyetin ilanı, bütün bunlar aslında hani çok mutluluktan yapılmış şeyler değil. Çünkü dünyada özgürlük fikri yükselmeye başladıkça aslında, bir yandan Osmanlı İmparatorluğu da bu özgürlük akımlarının içinde, yani bağımsız küçücük devletlerin kurulması akımlarının içinde kendini nasıl koruyacağını düşünmeye başlıyor. İmparatorluğun devamı için. İşte bunun için mesela Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Orada insanlara anlatılanlar, yeni hakların, özgürlüklerin verilmesi falan, hepsi bunun üzerinde. Mesela aynı dönemde insanlar çok fazla bilmezler. O güne kadar azınlıkların kendi ibadethanelerini kubbeli olarak yapmaları yasak. Tanzimat Fermanı'nın ardından hani insanlara çok büyük özgürlükler bahşedildi, öyle bir aileydi, böyle güzeldi falan diye anlatılıyor ya. Orada İttihatçı subaylar arasında Mustafa Kemal bir parça sivri diliyle öne çıkıyor. Çünkü yaptığı konuşmada, orada yaptığı konuşmada 1909 yılında onlara diyor ki, bir asker ya asker olarak hayatına devam etmeli ya da siyaset yolunu seçmeli. Biliyorsunuz 1919'da Samsun'a çıkışla birlikte başlayan o özgürlük mücadelesinde, yani ardından toplanan kongrelerin, orada çıkan kararların içinde Mustafa Kemal artık kendini bu milletin önünde bir başkomutan olarak görüyor, savaşıyor. Ama her zaman üniformayı çıkarttıktan sonra ne yapacağını da planlayan insanlardan bir tanesi. 1909 yılından bahsediyoruz. Yani halihazırda gencecik bir subaydan, 28 yaşında bir adamdan. Hani bugün anlatıyorlar ya işte, Atatürk'ün ardından yazılıp çizilenlerle aslında onun yaşamı inşa edildi. Böyle yaşayan bir adam değildi diye. İttihatçıların kendi kongre bildirilerinin içinde var. Ve 1910 yılında uluslararası tecrübesi daha fazla gelişiyor. 11 biliyorsunuz onun için Trablusgarp'a gidişi, oradaki savaşın organizesi ve Tobruk ve Derne'de ilk örgütçülük çalışmaları. Bunun neden bir önemi var? Aslında burada yapılan şeyin İttihatçıların o güne kadar yaptığı çalışmalardan, yani yerel halkın örgütlenmesinin çok önemli bir örnek olduğunu ve Mustafa Kemal'in milli mücadele sırasında, bağımsızlık savaşımız sırasında bu tecrübeden çok yararlandığını biliyoruz. Çünkü Tobruk ve Derne'de yerel örgütleri, yerel direniş komitelerini örgütlerken aslında benzer bir şeyi Anadolu'ya çıkışından itibaren, 1919'dan itibaren Cumhuriyet'e giden yolda ve ardından elbette Türkiye'nin organizasyonunda, yeni genç Türkiye'nin organizasyonunda kullandığını hepimiz biliyoruz. Balkan Savaşı başlıyor 1912 ve Balkan Savaşı başladıktan sonra hayat bambaşka bir yere gidiyor. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun artık çok fazla direnecek gücü yok. Bir yandan silah, mühimmat ve en önemlisi para, yani bir ailenin debdebe içinde yaşaması, ne kadar ilginç değil mi? Çok benziyor zaman zaman, tarih tekerrürden ibarettir diye. Bu yüzden söylemişler muhtemelen. Ama ordu çok yoksul, halk çok yorgun. Çünkü üst üste savaşlara giriyor. O savaşların içinde bulunmaktan bezmiş durumda artık. Ve onların sonucunda 19. Tümen Komutanlığı'na atanıyor. Çünkü harp bütün dünyaya artık yayılmaya başlıyor. Gerçek, büyük bir savaşın sesleri duyuluyor bütün dünyanın içinde. 1915 yılında 19. Eceabat'ta bulunan 19. Tümen Komutanlığı'na atanıyor. Benim üstümdeki tişörtteki gördüğünüz şu Mustafa Kemal oluyor yani. Çünkü buranın, bu bölümü lütfen aklınızda dikkatli tutun. Buranın şöyle bir önemi var. Anzak saldırılarının durdurulması burada savaşın gidişatını değiştiriyor biliyorsunuz. Seddülbahir'deki büyük çarpışmalar ve Ağustos'un başına gelindiği zaman Anafartalar'da komutan olarak bulunuyor artık Mustafa Kemal. 1915 yılından bahsediyoruz. Yani Mustafa Kemal artık 34 yaşında. Sadece 34 yaşında. Hani birileri şişirmek için sürekli birilerinin yaşlarına atıfta bulunuyor ya, herkesin aklında kalsın diye söylüyorum. 34 yaşında Anafartalar komutanlığına atanıyor ve 10 Ağustos'ta Anafartalar'da ilk zafer kazanılıyor biliyorsunuz. Hemen ardından 11 gün sonra 2. Anafartalar zaferi kazanılıyor. Bu da aklınızda kalsın. Bu önemli. Yayının sonunda ayrıca konuşacağız çünkü. Ve 1916 yılında hani deniyor ya, Anadolu'yu çok tanımaz, Mustafa Kemal Balkanlardan gelmiş bir adamdır. Diyarbakır'a komutan olarak atanıyor ve 16. Kolordu Komutanlığı'na çalışırken 35 yaşında generalliğe terfi ediyor. Hani diyorlar ya, şişirilmiş bir tarihtir Mustafa Kemal. Değil. Eğer şişirilmişse bile Osmanlı'nın şişirdiği bir tarih. Diyorum ya, çapsızı, cahili, aslında onu aşağılamaya çalışırken sürekli olarak ne olduğunu anlatıp yüceltiyor. Farkında değil, cahil çünkü. Çok normal. Burada Ruslarla yapılan mücadele sırasında Bitlis'in ve Muş'un geri alınmasında doğrudan hizmeti var. Yani doğunun inşası anlatılıyor hep ya işte. Yani Atatürk Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de en çok öne çıkan bir liderdir. Değildir, öyle değildir. Anlatılanların, söylenenlerin hepsinin içinde bambaşka bir liderdir. Ama Atatürk, dedim yani bence Çanakkale'dir diye. Çanakkale, Anafartalar'da kazanılan, Ağustos ayının içinde kazanılan o iki ard arda zafer, birinci ve ikinci Anafartalar zaferi, aslında sadece Anzak ordularının ilerlemesini durdurmuyor. Çünkü Avustralyalılardan, Yeni Zelandalılardan oluşmuş o kuvvet sadece oradaki savaşın bir unsuru, orada yapılmaya çalışılan şey çok daha büyük bir organizasyon aslında. Yani Anadolu'nun işgalinin ilk hamlesinin yapılabilmesi. Ve orada o organizasyon yeteneği içinde, hani daha önce Tobruk ve Derne'de çalışmıştı ya Trablus Harbi sırasında. Oradaki organizasyon yeteneğinin içinde Sina Cephesi ile ilgili bir rapor hazırlıyor Atatürk. Daha doğrusu iki rapor hazırlıyor. Ve o dönem Harbiye Naziri olan Enver Paşa'ya bu raporları yolluyor. Raporların içinde çok önemli bir ifade var. O dönemde komutan olarak Sina Cephesi'nde bulunan Alman General Falkenstein'in görevden alınmasını istiyor. Ama sadece bir şikayet dilekçesi değil bu. Çünkü orada Falkenstein'in görevden alınmasını istemekle birlikte yerine kendisinin getirilmesini istiyor. Çünkü orada yaptığı değerlendirmeye göre askeri tanımayan, bu yurdu tanımayan, bu coğrafyadan anlamayan insanların herhangi bir şekilde başarılı olma ihtimali yok. Organizasyon kabiliyeti o kadar büyük. Asya'dan Avrupa'ya kadar o kadar çok yeri taramış, tanımış durumda ki. Gerçek bir savaş dehası. Hakikaten muhtemelen dünya tarihinde savaşlar konusunda Atatürk'ten çok daha büyük uzmanlar vardır. Çıkmıştır, çıkacaktır. Mesela İsmet Paşa'yı da böyle anar Atatürk sürekli olarak. İsmet Paşa gerçekten önemli bir savaş dehasıdır. Okuduğu okullar sırasında da bu deha fark edilir. Zaten çok genç yaşında kurmay subaylığa terfi ettirilir. Harekat ordusunun içinde harekat komutanlığı yapmış bir adamdır. Gerçekten böyle anlatılır, böyle bilinir. O da daha büyük bir deha olabilir. Ama Atatürk'ün dehası bulunduğu koşullara kendi dehasını organize edebilmesinde saklı bence. O yüzden Çanakkale'ye örnek veriyorum. Bence Atatürk Çanakkale'dir. Kazandığı bütün zaferlerden Sakarya'nın bile ötesinde bana kalırsa Çanakkale'dir. Ve demin anlattığım bu olayların, bu raporların ardından biliyorsunuz 7. Ordu Komutanlığı'nın da istifasını sunuyor ve ayrılıyor. İstanbul'a gidiyor. Vahdettin'le birlikte yapılan Almanya seyahati var. Meşhur seyahat. Hani deniyor ya, Vahdettin yaptı, aslında organize etti. Hatta gereken parayı da o verdi ve onunla birlikte Vahdettin'in onayıyla birlikte aslında Anadolu'nun kendi direnişi örgütlendi diye. Aynı Vahdettin, yani bir İngiliz zırhlısına daha önce anahtarını teslim ettiği İstanbul'dan ayakları kıçına vurarak kaçan Vahdettin, mesela 11 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal hakkındaki idam cezasını onuyor. Hani öyle büyük yalanlar söyleniyor ki bu ülkede. Altı üstü olmadığı için, insanlar tarihe biraz magazin gibi yaklaştığı için 1920 yılında İstanbul'da toplanan Divan-ı Harb'in idam kararını Vahdettin onaylıyor 24 Mayıs tarihinde. Ne kadar ilginç değil mi? Hayatı buralarda geçiyor. Ama fark ettiniz mi bilmiyorum. Vahdettin'le birlikte çalıştığı dönemden sonra arada çok önemli bir süreci atlayarak o idam kararını anlattım size. Orada Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya tayini. Ardından Bandırma vapuruyla Samsun'a hareketi. Ondan sonra 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra 21 Haziran tarihinde başlayan Amasya'da. Genelgenin yayınlanmasıyla, Amasya Tamimi'nin yayınlanmasıyla devam eden, milli mücadelenin gerçek başlayış fitilinin ateşlendiği toplantılar mesela. Ardından Erzurum Kongresi, 23 Temmuz. Onun ardından 4 Eylül Sivas Kongresi. Bakın bütün bunların içinde, bu tarihlerin içinde bu kadar kolay 3-4 cümleyle geçebilmek mümkünken gerçekten bir ulusun tarihi yatıyor. Çünkü orada hem misak-ı milli sınırları çiziliyor, hem bu misak-ı milli sınırları içinde vatanın asla bölünemeyeceğinin altı çiziliyor ve unutulan bir şey yapılıyor. 1921 Anayasası'nın neden bizim için önemli olduğunu anlatırken bundan bahsetmiştim. Hani Tobruk ve Derne'de daha önce Trablus Harbi sırasında örgütçülük yönü öne çıkmıştı ya Mustafa Kemal'in. İşte aynı organizasyonlar bu dönemde de yapılıyor. Çünkü biz her ne kadar 3 kongreden bahsediyor olsak da 1919'da Amasya ile başlayan, yani Haziran'ın ortasında başlayan ve ardından işte Eylül sonuna doğru Erzurum'la devam eden, Sivas'la devam eden, bu toplantılar, Anadolu'da aslında küçük küçük kongreler var ve onların her biri kendi özgürlük savaşlarını yürütüyorlar. Kendi bulundukları coğrafyayı, orayı düşmandan temizlemeye çalışıyorlar ve hepsinin kendi küçük devletçikleri var aslında orada. Onları bir araya getiren bir organizasyonu kuruyor Mustafa Kemal. Mustafa Kemal bir gerçek bir devrimci, gerçek bir bağımsızlık mücadelesinin organizatörü aslında. Onları bir araya getiren, insanları ortak bir hedef üzerinde birleştirebilen değişik bir kumandan. Dedim yani ondan daha büyük savaş deyaları mutlaka vardır. Yeryüzünde de çıkmıştır. Ama bu organizasyon yeteneği onu bambaşka bir yere götürüyor. Çünkü 23 Ağustos'ta 22 gün 22 gece, hep kafada böyle kalır. 22 gün 22 gece süren Sakarya Muharebesi zaferle sonuçlanıyor. Burası hani sathı bütün vatan olarak kaydeden, çünkü o zamana kadar Kütahya'da uğranılan bir yenilgi var ve artık ordu geri çekiliyor sürekli olarak. Ama bu geri çekilme bile askeri deanın bir ürünü. Çünkü orduyu nerede tam olarak toplayabileceğini, gerçek gücünü nerede oluşturabileceğini hesaplıyor. Ve o hesabın içinden zaferle çıkıyor 23 Ağustos 1921 tarihinden. 19 Eylül, işte demin söylediğim aynı yılın 19 Eylül'ünde mareşallik ve gazi unvanı veriliyor. Yani öyle yalandan gazi değil. Bugün adını anmamak için gazi gazi deyip geçtikleri insan gerçekten bir gazi. Savaşta ordusunun başında bulunan biri. İnsanları yalandan bir yerlere davet eden bir insan. Sonra yerinde yayılıp yatan bir insan değil. Gerçek bir gaziden, gerçek bir savaş kahramanından bahsediyoruz. Ve 30 Ağustos'a gelinen süreç, artık biliyorsunuz, düşmanın kati yenilgiye uğratılması, ardından yaşananlar. Şimdi bundan sonrası bizim ülkemiz için son derece hızlı. Gerçek bir devrimcinin niteliği ortaya çıkıyor. Çünkü 30 Ağustos 1922'de büyük zafer kazanıldıktan sonra Dumlupınar'da, ardından Türkiye'de müthiş bir mücadele başlıyor. Türkiye demeyelim, Anadolu'da müthiş bir mücadele başlıyor. Bakın ondan sonraki kronik diziliş, bizi kronolojik diziliş bizi çok başka bir yere götürüyor. Saltanat kaldırılıyor 1 Kasım 1922'de. Yani Osmanlı'yla bağ tamamen kopartılıyor. Aslında 1919'da kopartılmış ve 24 Mayıs 1920'de o bağı kopartanın kim olduğu ortaya çıkmış durumda. Vahdettin tarafından onaylanan idam kararının altına bakmak yeterli. Ve saltanat kesinlikle kaldırılarak 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu sona erdiriliyor. Bir darbede, tek bir darbede. Olmaz, yapılamaz denilen şey yapılıyor. Ve Mustafa Kemal bunun ardından barış mücadelesine başlıyor. Ne demek barış mücadelesi? Türkiye'nin 1923 ile 1936-37 arasında geçen 14-15 senelik durumu aslında tamamen barış mücadelesi. Lozan Konferansı mesela, barış anlaşması imzalanıyor. İstanbul'da işgalin sona ermesi, ardından işte 29 Ekim 1923, hani bugün çok maruz kalacaksınız. Efendiler yarın cumhuriyet ilan edecek. Geç onu geç. Neden cumhuriyeti ilan etti? Onun üzerine konuşalım. 19 Aralık 1923'te mecliste bir kanun kabul ediliyor. Hani konuşmuştuk ya, 1909 yılında İttihatçıların bir toplantısına katılmıştı Mustafa Kemal. Çok genç bir subayken, 28 yaşında bir adam, gencecik bir subay. Orada bir şey demişti, hatırlıyor musunuz? Asker, bir asker ya üniforması üzerinde görevine devam etmeli ya siyaset yapmalı. Kanunlaşıyor bu. Ve orada 19 Aralık 1923'te yerleşen bir kural gereği askerlikle milletvekilliğinin arası açılıyor. Yani milletvekili olacakların askerlikle ilişkilerinin tamamen kesilmesi öngörülen bir kural gündeme geliyor. 1924 zaten başlangıcından itibaren genç cumhuriyet için çok başka bir yıl. Hilafetin kaldırılması, halifeliğin devamı olan unsurların tamamının yurt dışına çıkartılması, aynı tarihte onunla birlikte eğitimde birliğin, tevhidi tedrisatın sağlanması. Bütün bunlar, işte arkasından yapılan devrimler falan, Atatürk'ün devrimci yönünü çok daha fazla öne çıkartıyor. Ama bunların ne kadar seri yapıldığı, aslında buradan bakıldığında bile insanın kafasını son derece fazla karıştırabilecek nitelik taşıyor. Çünkü üst üste dizdiğiniz zaman 57 yıllık kısacık bir ömrün içine sığdırılabilecek şeyler değil bunlar aslında bakarsanız. Koskoca yüzyıllar gerekiyor. Ama 1926'da Medeni Kanun'un kabulüyle birlikte Türkiye'de bambaşka şeyler olmaya başlıyor. Çünkü o güne kadar evin içine hapsedilen, sosyal yaşamın mutlaka ama mutlaka dışında tutulan kadınlar artık daha görünür hale geliyorlar. Hiç düşündünüz mü? Mesela neden 1930 yılında İlk kez kadınlara önce belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı veriliyor da 1934'te milletvekilliği seçimleri için seçme ve seçilme hakkı gündeme getiriliyor? Bunun bir tane gerekçesi var. Mustafa Kemal daha sonra katıldığı bütün toplantılarda, tarih toplantılarında özellikle ısrarla vurguluyor bunu. Çünkü kadınların bulundukları yerde görünür olması daha önemli. Yani bir meclisin içinde erkek egemen çoğunluğun yoğun olacağı, daha önceden bilinen bir grubun içinde kendilerini göstermeleri çok mümkün değil. Ama bunun 4 sene öncesinde belediye seçimlerinde, yani yerel yönetimler içinde kadınların daha görünür hale gelmesini arzuluyor. 1934 yılı bunun artık dünyanın pek çok yerinde yapılmayan bir şeyin gündeme getirilmesi, 5 Aralık tarihinde alınan bir kararla kadınlara milletvekili seçme ve seçilme yeterliliği veriliyor. Ardından biliyorsunuz 18 kadın giriyor parlamentoya. Hani bugün için bile bakıldığında son derece önemli, son derece değerli. Ve bu arada işte hani Lozan'la başlayan o sürecin içinde Montreux-Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor. Önce Balkanlarda, sonra Orta Doğu coğrafyasının içinde o zamanki söyleyişiyle paktlar, yani barış sözleşmeleri, barış bağıtları imzalanıyor ve Yunanistan'la çok büyük bir dostluk zemini oluşturuluyor. Zaten atanın ölümüyle birlikte Başbakan Metaxas'ın Ankara'ya gelişi, o törene katılması işin bambaşka bir boyutunu gösteriyor bize. Bu kadar hızlı, bu kadar yoğun geçen bir ömür 1938 yılının 10 Kasım tarihinde, bugün de 83. yılında andığımız gibi bitiyor. Atatürk'ün bu dünyanın içindeki yaşamı tamamlanıyor. Tamamlanıyor tamamlanmasını, ama başlı başına aslında atanın ölümünden sonra yaşananlar da belki uzun uzun filmlere, romanlara konu olacak nitelikte. Çünkü cenazesi için düzenlenen tören, önce işte Yavuz zırhlısıyla Dolmabahçe'den alınıyor, oradan İzmit'e götürülüyor, İzmit'ten trenle Ankara'ya getiriliyor ve Etnografya Müzesi'nde orada bir katafalka konularak, Anıtkabir oluşturuluncaya kadar orada bir katafalka konularak İstanbul'da yapılan törenin ardından ebedi istirahatgahına hazırlanmak üzere konuluyor. Ve Ankara'da yapılan tören içinde çok önemli bir şey var. Çünkü o dönemde devletlerin, yeni oluşan devletlerin, ki yaşananı hatırlayın, dünya bir de ikinci büyük buhrana, ikinci büyük dünya savaşına hazırlanıyor. Atanın oluşturduğu ülkede 1936'ya kadar kurulmuş 41 tane fabrika var. Yani öyle bir kalkınma hamlesi başlıyor ki genç Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde. Hani bugün anlatılan o büyüme hikayeleri, yalandan rakamlarla oynanması falan, bunların hepsini bir kenara koyun. İnanın hiçbirinin zerre kadar önemi yok. Çünkü burada asıl olan, anlatılması gereken hikaye bu değil. Burada asıl olan şey, bırakılıp gidilen cumhuriyetin o güne kadar dünyada nasıl bir saygı uyandırdı. 21 Kasım 1938 tarihinde, yani atanın ölümünden 11 gün sonra Ankara'da Etnografya Müzesi'ne defin için, daha doğrusu önce oraya götürülüp daha sonra Anıtkabir'de ebedi istirahatgahına ulaştırılması için ilk tören düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından liderler geliyor. Ama benim için her zaman, her okuduğumda beni çok daha fazla etkileyen bambaşka bir gelişme var. Çünkü orada dümdüz bir yer Ankara. Ulus'ta bir merkez oluşmuş durumda. O güne kadar ticaretin de merkezi, biliyorsunuz, birinci meclisin bulunduğu yer. Tam orada Atatürk Anıtı'nın bulunduğu yerde Etnografya Müzesi'ne gidiş, yani sola dönüp oradan aşağı inecekler etnografyaya gitmek üzere. Tam orada bir tören düzenleniyor. Törenin katılımcıları arasında çok ilginç bir adam var. Adam bu. Adı William Birdwood. Aslında tam söylenişiyle William Riddle Birdwood. Lord William Riddle Birdwood. Atatürk'ten 15-16 yaş büyük bir adam. İngiliz orduları için önemli bir isim, çünkü Avustralya'da yaşayanlar bilir. Yani orada, Yeni Zelanda'da parklar, caddeler, Birdwood ismi çok fazladır. William Birdwood'dan gelir o. Çünkü 18 yaşından itibaren Hindistan doğumlu, babasının görevi nedeniyle bulunan yerde Hindistan doğumlu bir mareşal William Birdwood. Orada doğduktan sonra, askeri okulu bitirdikten sonra ömrü tıpkı Mustafa Kemal gibi cephelerde geçmiş bir insan. Ve hayatı sürekli olarak İngiliz ordusunun farklı yerlerinde geçiyor. En son yaptığı görev mesela Hindistan'da Hindistan orduları başkomutanlığı yapılıyor. Hatta daha sonrasında işte Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya gidiyor. Orada genel valilik yapılıyor. O bölgenin insanlarından bir tanesi. Çok tanınan, bilinen bir general. Bu tören düzenlendiğinde, yani 21 Kasım tarihinde 1938'de Birdwood yaşlı bir komutan. Aslında komutan da değil, 73 yaşında çünkü. Ve törene katılmak istediğini beyan ediyor. Bakın, bu tören, arkadaki Atatürk anıtını görüyorsunuz, Ulus'ta meydandaki anıtı görüyorsunuz. O törene katılmak istediğini beyan ediyor ve bölgesini temsilen, İngiltere Kralı'nı da temsilen başka bir heyetle birlikte Ankara'ya geliyor. Aslında daha önceden de Türkiye'ye gelmişliği var. Çünkü William Riddle Birdwood, Mustafa Kemal'in önce Seddülbahir'de, sonra Anafartalar'da iki kez üst üste, toplamda üç kez yendiği komutan. Orada Anzak ordularının komutanı olarak, kol ordunun başındaki insan olarak geliyor. Ve 1936 yılında Çanakkale'yi, Gelibolu'yu bir kez daha ziyaret ediyor özel bir izinle. Orada geziyor ve Mustafa Kemal'in anmasına 21 Kasım tarihinde 1938'de özel bir ricayla katılıyor. Çünkü 73 yaşında, bacaklarından bir tanesi sakat. Pek çok yerinden yaralanmış bir adam. O da gerçek bir gazi, gerçek bir savaş kahramanı o bölgenin insanları için. Ama biraz zorlanarak geliyor. Etnografya Müzesi'nin önündeki tören sırasında, geçiş sırasında William Riddle Birdwood, Mustafa Kemal'i bir asker olarak selamlamak istediğini söylüyor. Ama doğrulabilecek çok fazla gücü yok. Hem yaşlılıktan hem de artık bacaklarından bir tanesi hiç tutmuyor. Bakın, size o fotoğrafın başka bir detayını göstereceğim size. Burada gördüğünüz Birdwood'un arkasında bir koltuk var, görüyor musunuz? O koltuğa dayandırılarak kaldırılıyor ve Mustafa Kemal'i son kez asker olarak selamlıyor. Bu onun özel ricası. Çünkü bir asker olarak savaş meydanlarında defalarca karşı karşıya gelmiş iki komutan aslında. Ve o karşı karşıya gelişlerin tamamında yaşanan yenilgiler var Birdwood için. Birdwood büyük bir komutan. Lord unvanı veriliyor İngiltere'de kendisine. Gerçekten önemli bir devlet adamından bahsediyoruz. Ama o törene katılmak için buraya gelirken aklında tek bir şey var. Bir asker olarak yenilse de, kendisini üç kez mağlubiyete uğratsa da, bir asker, bir insan, bir devlet adamı olarak saygı duyduğu Mustafa Kemal'i selamlayabilmek. Biz bugün kendi yaşadığı topraklarda en zor anılan lideri anmak üzere bir araya geldik. Hakikaten en zor anılan lideri anmak üzere bir araya geldik. Bir devrimciyi anmak, bir devrimciyi anlamak hakikaten çok zor bir şey. Çünkü onun yaptıklarını, yaşadıklarını ömür denilen sınırın içine sığdırabilmek son derece zor. Ama Dedik yani yayının başında, saygı kazanması en zor, kaybetmesi en kolay olan şey. Savaş meydanlarında bir araya gelmiş, savaş meydanlarında yüz yüze düşman olarak çatışmış insanların bile saygılarını kazanabilmek için gerçekten önemli bir insan olmak gerekiyor. Önemli bir devlet adamı, önemli bir komutan olmak gerekiyor. Bunu becerebilmiş bir insanı 83 yıldır unutmaya çalışanların bir daha düşünmesini tavsiye ederim. Çünkü her şeyi bir kenara bırakın. Hani bugün üst üste çok fazla kavram duyacaksınız. Mustafa Kemal'in devrimci yönünü anlatırken demin dediğim gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarını öne çıkartacaklar mesela. Türkiye'nin yaşadığı kalkınma hamlesinden bahsedecekler. Ama biz sadece bir kalkınma hamlesiyle anılabilecek topraklarda yaşamıyoruz. Çünkü eğer böyle bir şey yapılacak olsa, eğer böyle bir şey gündeme gelebilecek olsa bizim hayatımızda çok daha fazla şey değişmiş olurdu. Ardından gelecek bir umudu yok etmiş olabilirlerdi o zaman. Yani sadece o fabrikaların satılması, o tesislerin yok edilmesi, Cumhuriyet döneminin eserlerinin tek tek geride bırakılması umudun yok olmasını getirebilirdi. Ama Mustafa Kemal'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşatacak olan şey bütün bu kavramların son derece ötesinde başka bir kavram. Saygı kavramı. Yani Birdwood'un gösterdiği saygı değil sadece. Bizlerin ona göstereceği saygı. Yaptıklarını sadece anlamak değil, anlamlandırmak. Gösterilebilecek en büyük saygı bu olacak. Çünkü eğer böyle anmazsak, unutturmaya çalışanların çabaları sadece eserleri üzerinden olacak ve insanları umutsuzluğa, karamsarlığa sürüklemesi hakikaten mümkün, hakikaten an meselesi o zaman. Oysa buna direnebilmek mümkün. Biz bugün 83 yıl sonra bir devrimciyi, gerçek bir devrimciyi selamlamak üzere buradaydık. Bunun için bir araya geldik. Her sabah yaptığımız yayının bence en önemli yönü, en önemli niteliği bu. Biz farklı düşünüyoruz. Doğru. Ama hepimizin farklılık içinde bir arada, uyum içinde yaşayabileceği, gerçek bir devlet ardında bırakabilmiş, bunu 57 yıllık kısacık bir ömrün içine sığdırabilmiş bir insan. Ve bugün ne olursa olsun, ne kadar hatırlarsanız hatırlayın, sizin için hangi kavramlar öne çıkarsa çıksın, lütfen tek bir kelimeyi aklınızdan çıkartmayın. Çünkü bugün bu topraklarda en zoru atayı anabilmek, en zoru Atatürk'ten bahsedebilmek. Sağcısıyla, solcusuyla, kitabı ortadan okuyanıyla, sonundan başlayanıyla, en çok küfre maruz kalan insan. Herkes bambaşka bir şeyini anlatıyor. Ama herkes şunu unutarak başlıyor. Bütün bu anlatılanların konuşulabildiği toprağın inşasını becerebilmiş bir insandan bahsediyoruz biz. Bugün bütün bunlar konuşulabiliyorsa eğer, önce bu zemin oluşturulabilmişse eğer, her şeyden çok onun eseri olduğu için yapılabilmiş. Yani coğrafyasındaki tek laik cumhuriyeti oluşturabilmiş bir liderden bahsediyoruz. İnanmayan Afganistan'da yaşananlara bakabilir. Orada beraber başlanan, hatta örnek gösterilen çalışmaların bugün ne noktaya geldiğini gönül rahatlığıyla görebilir insanlar. Sadece bu nedenle bile bugün bahsettiğimiz o tek kelimeyi hak eden bir insan. Sizlerden bir ricam var. Bugün hepimiz farklı gerekçelerle, farklı şekillerde anacağız. Ama o farklı anmaların içinde tek bir kelime lütfen kafanızın içinden çıkmasın. Bugün sadece ve sadece bunu düşünün. Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hayatını, 57 yıllık yaşamını elleriyle örmüş, o örüşün içinde bir devleti bırakabilmiş ve o devleti önce oluşturup dünya medeniyet ailesinin saygın bir üyesi haline getirdikten sonra terk-i diyar etmiş önemli bir lideri anacağız. Biz bugün öyle yaptık. Minnetle, gururla, özlemle, hasretle ama en çok saygıyla.